Ayrım 5.
Sayfa 59. Bir başka tiyatrocuya da Işın Kasapoğlu şöyle sorulmuştu bir zamanlar. Shakespeare nire, Diyarbakır nire diye düşündünüz mü gelirken? Sanırsınız ki Shakespeare de dünyanın öbür ucunda bir kentin adıdır. Erol Büyükburç, yeni popçularla ilgili olarak eğrisiyle doğrusuyla çok doğru şeyler yapıyorlar demişti. İçinde eğrisi de varsa nasıl çok doğru oluyor o şeyler? Hayır, bir şey değil. İneğin sırtına düşersen de boynuzuna denk gelirsen. Mustafa Sandal paraşütle atladığında yerde inekler görmüş Cem Özer de ona soruyor. Laf lafı açıyor, açmazsa da böyle zorlanılıp ineğin sırtında boynuz çıkarılıyor. Özdemir Erdoğan, hiç kimse beni oraya gitmekten men edemezdi. Tabii ki Allah'ın izninden başka. Allah'ın izni mi men edecekmiş? İzin vermişse Allah niye men etsin? Bu da Zeynep Tunuslu'dan. Oğluna çok iyi bakacağını, bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi ona öğretmek istiyorum diye açıklıyor. Bildiklerini öğretmesine bir şey diyemeyiz ama bilmediklerini öğretmesinin epeyce zor olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bir zamanların seksi hava durumu sunuculuğundan haber spikerliğine yükselmiş Hülya Uğur da benzer bir şey söylüyor. Hatalarımı hiç hata olarak almıyorum. Çünkü onlar yaşadığım, işlediğim her şeyiyle benim. Hata olarak görmediği davranışlar için insan neden hatalarım ve benim der. Müslüm Gürses konserinde polis arama yapıyor ve mikrofona şunları söylüyor. İnsanların üstünde aradığımız şey jilet, bira ve benzeri şeyler. Jiletle bira arasında bir ilişki kurabilsek ya da kurulabilse, çünkü söz konusu olan bizim yetersizliğimiz değil ve benzeri şeylerin neler olabileceğini çıkarabiliriz belki. Olağanüstü bir olay. Gözlerimle görmesem enteresan gelirdi, inanmazdım. Gözleriyle görmediklerine inanmaması doğal. Ama bunların aynı zamanda da enteresan olması enteresan. Gördükleri gözleriyle elbet, başka neresiyle görebilir ki insan, enteresan gelmiyormuş demek. Ya buna ne dersiniz? İsminden de anlayacağımız gibi eşkıya filminde eşkıyayı oynayan Şener Şen. Hepimizin anlayacağını varsayıyor söyleyen ama ben anlamıyorum. Aptal mıyım neyim? Kimin isminden anlayacağız? Şener adı eşkıya anlamına mı geliyor yoksa eşkıya Şener mi demek? Aynı ilişki Şen adı ile de kurulabilir ama ne işe yarar bilmem. Sıra vatandaşta ben bunları aydın kitle olarak tasvip etmiyorum. Kendimi kitle olarak görmüyorum ama ne diyeyim ben de tasvip etmiyorum. Görüşmede görüşmeyi görüşmek. Osmanlıcadan kalma bir alışkanlık mıdır bilinmez, aynı anlama gelen sözcükleri arka arkaya kullanmayı konuşmayı zenginleştiren bir etmen sayanlar var hala. Osmanlıcanın bu işin nasıl cıkını çıkardığını örneklendiren çok hoş bir deyiş vardır, bilirsiniz. Babı Ali kapısından mürür edip geçer iken, yek bir atlı süvariye tesadüfen rastladım. Bu söz söylendiğinde tesadüfen rastladım bölümüne takılır insanlar. Oysa eş anlamlılar, yalnızca onlar değildir. Bab, kapı, mürür etmek, geçmek, yek, bir, atlı, süvari gibi bütün sözcükler eş anlamlılarıyla kullanılmıştır. Böyle bir kullanımın zenginlik bir yana değildeki yoksulluğun göstergesi olduğu rahatça söylenebilir. Sözcük dağarının eksikliğini belirleyen önemli ölçütlerden biri de yinelemelerdir çünkü. Yineleme deyince yalnız eş anlamlı sözcükler anlaşılmamalı. Bu yenilemelerden kimileri eş anlamlı sözcüklerin arka arkaya kullanılmasından kaynaklanır ama başka tür bir yenileme daha var. Ona da ayrı anlamlar için aynı sözcüğün kullanılması neden olur. Şey, bilirsin, hayat belli seçenekler sunar, alternatifler örneği eş anlamlılara bir örnek. Alternatif sözcüğü seçenek sözcüğünü açıklamaz çünkü tümüyle aynı anlamda. Belki tersi olsaydı, önce alternatif sözcüğü kullanılsaydı, Türkçesiyle bu yabancı sözcüğü desteklemek söz konusu edilebilirdi. Hoş, o da anlamsız. Türkçesiyle birlikte o kavramın yabancı karşılığını kullanmak konusunda en yaygın örnek, somut bir örnek vermek istiyorum, mesela diye yapılan girişler olmalı. Ya da İzmir'de mesela örneğin ben orada çalışırken o da orada çalışıyordu gibileri. Bu tipteki yanlışları, hep halktan kişilerin kültür düzeyi düşük, sıradan insanların yaptığı sanılır. Öyle değil oysa. Saptadığım örneklerin tümü televizyondan, ünüyle, bilgisiyle ve kendisinde bulunduğu varsayılan herhangi bir değerli oraya çıkmış kişilerin ağzından. İlk genel seçimde yinelenecek ve tekrarlanacak diyen televizyon yorumcuları var örneğin. Benim izleyicilerimize önereceğim tavsiyem şudur diye bilgiçlik taslayanlar. İlk filmimle katılmıştım, festivalin de ilk festivaliydi diyen yönetmenler ve inişli çıkışlı bir yaşamlar geçti hayatımdan diyen starlar var. Hayat ve yaşam bilindiği gibi eş anlamlı sözcükler. Biri Türkçe, biri Arapça. Hem bir yaşamlar ne demek? Yaşamın küçük bölümleri, anlar, zaman dilimleri anlamında kullanılabilecek pırıl pırıl bir Türkçe sözcük daha var, yaşantı. Ama bu sözcüğü bilmezseniz yaşamın içinden yaşamlar geçirebilirsiniz. Görüldüğü gibi fıkra niyetini anlatılabilecek bu örnekler hiç de sıradan insanların ağzından çıkmıyor, hele sunucular. Esasen gerçekten son derece dolu bir hayatım var diye kendini ağırdan satanı mı ararsınız? Eğer şayet gerçekten alakası varsa diye kuşkularını açık bir biçimde dile getireni mi? Tamam mı, okey mi diye modern muhabbet kotarmaya çalışanı mı? Ne ararsanız her türden eşsiz örneklerimiz var. Türkiye sana yeni olanaklar sağlayacak imkanlar sunamadı. Böylece olanak sağlayacak imkan diye yepyeni bir imkan türünden söz edebileceğiz artık. Saç dökülmesi herkesin başında olan bir problem. Aslında problem değil, günün getirdiği bir sorun. Problem mi, sorun mu diye soramayacağız. Problem değilmiş ama sorunmuş. Problem olmayan bir sorun. Vardır öyle sorunlar, problem değildirler ama sorun olmaya devam ederler. Doğal tabiat diyenler bile var. Hani kimi tabiatlar doğal değildir ya, onu anlatmak için. Yineleme, kulak tırmalayıcı özelliğiyle hemen fark edilir. Yinelenen yalnızca kiler olsa bile. 24 Eylül tarihindeki programımızdaki soruya doğru yanıt veren izleyicilerimiz. Aynı sözcük olmadığı halde benzer sesler taşıyan sözcüklerde bile duyarız bu rahatsızlığı. Olmasa olması. Üzerinde anlaşılan tek konu resmen de olmasa genel başkan olması. Olay oluşmak. Bizden sonra Türkiye'de bir pop müzik olayı oluştu gibi. Bir de yerine başka sözcükler konabilecekken aynı sözcüğün farklı anlamlara gelecek biçimde kullanılmasından söz edecektim. Edeyim. Mithat şu sıralarda yeni filmler çekmek üzere yine yollara düşmek üzere. Birinci üzere sözcüğü yerine için kullanılabilir pekala. Küçük bir kızken dahi böyle bir şeyi hayal dahi edemezdim. Burada da dahiler var. İkisi birden fazla. Ne yapılmalı diye sorarsanız birinci dahi yerine bile kullanılmalı, ikinci dahi ise atılmalı. Esnaf, kış sezonunun hazırlandığı şu günlerde müşterilerini karşılamaya hazır. Burada da hazırlanmak ve hazır sözcükleri yaratıyor aynı sıkıntıyı. Tümce, esnaf kış sezonuna girildiği şu günlerde diye değiştirilse ya da hazırlandığı yerine başladığı konabilse sıkıntıdan eser kalmaz. İşte Tansu Çiller. Ben herkesi, kendim de içinde olmak üzere bu meselenin içinde olmaya çağırıyorum. Böyle bir olayın olması çok çirkin bir olay. Olayın olması ayrıca olay mı oluyormuş? Taciz konusu birçok filmin ana konusunu işlerken, konu birçok filmin konusunu işliyor. Nasıl? Şöyle, taciz birçok filmin ana konusunu oluşturuyordur. Kutlamalar her yıl başka bir ilde kutlanacak. ANAP'ın kuruluşuyla ilgili kutlamalardan söz ediliyor. Bu kuruluş her yıl başka bir ilde kutlanacakmış. Erbakan en somut görüşmeyi Çiller'le yapacağı görüşmede gerçekleştirecek. Son sözcükte görüşecek olsaydı daha şık olmaz mıydı? Kutlamaları kutlamak, görüşmeyi görüşmede görüşmek. Bu böyle gider. Belki bu yolla gereksindiğimiz sözcük sayısını 100-150'ye kadar indirebiliriz. Gaflar ya da saçmalamalar. Kimi zaman insanların ne söyledikleri belli değildir. Ne demek istediklerini aşağı yukarı çıkarırsınız ama iletmek istediklerini tahmin ettiğiniz anlam ile söyledikleri sözden çıkan anlam farklıdır. Bu durumda tahmininize mi güveneceksiniz, duyduğunuza mı? Alaturka okuyarak yeniden göze girmeyi başaran popçu Tarkan, çiş meselesi yüzünden gözden düşüp de Soluğu Amerika'da alınca duruma bir açıklama getirmek gereğini duymuş ve şöyle demişti. Hep içimde kalan bir üniversite eğitimi vardı. Bundan herkes çocuğun Amerika'ya üniversite eğitimi almak için gittiği anlamını çıkardı. Oysa sözden çıkan anlam Tarkan'ın üniversite eğitimini içinde taşıdığı. Belki hala içindedir, belki gerçekleştirmiştir bu isteğini, bilemiyoruz. Ama yurda dönüşte çok heyecanlanmış, heyecanını da şu tümceyle anlatmıştı. İstanbul'a inerken uçağım, çok heyecanlandım, kalp atışlarımı sayamadım. Çok heyecanlanmadığı zamanlarda kalp atışlarını sayıyor muymuş? Kolay bir iş sanıyor besbelli. Oysa hiç de kolay değildir kalp atışlarını saymak. Denemek için bir kez olsun saymaya çalışması önerilebilir. Başka bir popçu da Aydın şöyle bir laf etmişti bir tarihte. Ben hariç erkek sineğin girmediği kadınlar matinesine hoş geldiniz. Kendisini erkek sinek kabul etmek büyük bir alçak gönüllülük örneği sayılabilirdi. Tabii söylediğinin bu anlama geldiğinin farkında olsaydı. Oysa kendisinin sinek olarak bile olsa erkek olmanın hiçbir çeşidine katlanamayacağı görünümünden ve davranışlarından çıkan en önemli ipucu. Hülya Avşar, böyle çıplak şarkı nasıl söylenir bilmiyorum diyor. Nelerin çıplak yapılabileceğini iyi bildiğinden kuşkumuz yok. Demek bir de şarkı söylemesini istemişler çıplakken. Yok canım, o kadar da değil. Sazsız demek istiyor yalnızca. Sazsız. Beyefendi dedim yani, ne olur dedim yani, lütfen dedim yani. Bu da Mustafa Sandal'dan. Dedim yani parantezine alınınca epeyce sadeleşecek. Beyefendi, ne olur, lütfen demiş yani. İbrahim Tatlıses de seyirciler için diyor ki, bizi nasıl seviyorlar? Suratlarını yüzlerine baktığımız zaman sevgi kıvılcımları üstümüze sıçrıyor. Kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimiyle anlatılan durum. Suratlar dedikten sonra bu sözcükteki aşağılama anlamını sezinlemiş olacak, yüzler diye düzeltmeye çalışmış ama üstümüze sıçramakla yeniden berbat etmiş her şeyi. Yine de söylemek istediğiyle söylediği arasında en ciddi farkı yaratarak, varsa bu konuda bir dünya rekorunu elinde bulunduran kişi eski bir cumhurbaşkanıdır. Kenan Evren'in içimden rahmetli demek geliyor. 80'li yıllarda Erzurum'da yaptığı bir konuşmayı anımsıyorum. Kendisini dinlemeye gelen, getirilen halk, polis ve asker barikatlarıyla birkaç kilometre ötede tutulurdu ya, paşa da o uzaklıktan nasıl görmüşse kadınların başörtülü olduğunu fark etmiş. Üstelik tesettür durumu falan değil. Bildiğimiz geleneksel başörtüler var kadınların başlarında. Annelerimizin taktığı gibi çene altından bağlananlar. Kendisini sık sık ikinci Atatürk gibi hissettiğinden kadınların bulunduğu yana dönmüş. Çıkarın o örtüleri başlarınızdan. Saçınızı ben görürsem günah değil demişti. Buyurun bakalım ne demek istemişti paşa bu sözleriyle? Günah kavramını özellikle söz konusu ederek imam ya da Şeyhülislam yerine mi konmak istiyordu? Yeni bir fetva mı veriyordu? Birinci tahmin, ben padişahınız, efendiniz olarak hepinizin kocası sayılırım. Saçınızı görmemde sakınca yok. Açıklama, din açısından kadının saçını görmesinin günah sayılmayacağı tek erkek kocası değil midir? Madem ki işin içinde günah var. İkinci tahmin, ben yaşı 60'lara varmış, ununu elemiş, eleğini asmış bir adam olarak artık zararsız sayılırım. Saçınızı görmem bu açıdan sakıncalı değil. Bunun din bakımından geçerli bir açıklama sayılıp sayılmayacağını bilemiyorum. Yalnız o sıralarda ülkemin güzelliğiyle ünlenmiş pek çok kadınının, paşanın çevresinde dolandığı da Kulak gazetesi sayesinde herkesin bildiği bir gerçek. Bu durumda rahmetlinin aslında söylemek istediği neydi? Bence yalnızca şu, ben zaman zaman Atatürkçü kesilirim, bugün de Atatürkçü günlerimden birinde olduğumdan kadınları başları dik ve saçları açık görmek istiyorum. Dil böyledir işte, onu iyi bilmezseniz söylemek istemediğiniz şeyleri söyletip iş açar başınıza. Başka diller ve Türkçe. Belki pek yakında yürürlülüğe girecek yeni yasa tasarısının da etkisi vardır. Türkçe konusunda düşünen, yazan insanlar çoğaldı. Son derece sevindirici olan bu durum, birincisini değil, ikincisini, Türkçe konusunda yazan insanların artmasını kastediyorum. Türkçe'ye duyarlılığın arttığını gösterir mi bilmiyorum. Çeşitli gazetelerde zaman zaman ya da sürekli dil konusunu gündemde tutan yazarlar var. Haftada bir, yalnızca dil konusunda yazanlar, köşelerinde bir bölümü bu konuya ayıranlar ve belli aralıklarla dil konusunu gündeme getirmeye çalışanlar. Türkçenin kendisine özgü niteliklerinden çok, yabancı dillerden girmiş kimi sözcüklerin söyleniş ve yazılışlarındaki eksiklik ya da çarpıklıklara değiniyor çoğu. Ya şöyle dense daha güzel olmaz mı biçiminde bir sevecenlik ya da doğrusu budur, böyle kullanılmalı, ben bu konuda ısrarlıyım diyen bir dayatma, bir inatlaşma. Türkçeyi iyi bilmenin, İçindeki yabancı sözcüklerin doğru kullanımını bilmekten ibaret olmadığını düşünüyorum. Bir de Türkçe dışında birkaç dil bilmenin Türkçeyi daha derinden kavramayı sağlayabileceğini pek inanmıyorum. Neden? Türkçe bilinen o yabancı dillerden farklı yapıdadır, eklemeli dil oluşuyla, kavramlara yaklaşımıyla, kökeniyle, iç uyumu, sessel ve anlamsal özellikleriyle. Fransızcanın problemi giderek içine kök salan İngilizce, Amerikanca sözcükler olabilir ama Türkçenin problemi öncelikle Türkçe ile ilgilidir. Türkçenin doğru kullanımını bilmekten inceliklerini öğrenmeye kadar. Sezgisel değil bilimsel bir bilmekten söz ediyorum. Örneğin kimi sözcükler, sözler yerli yerine oturtulmazsa Türkçe'de doğabilecek anlam kargaşası ya da anlatım bozukluğu bir başka dilde söz konusu bile edilmeyebilir. Oysa Türkçe'de ciddi bir durumdur. Ne demek istediğimi yine örneklerle anlatmaya çalışayım. 80 bin civarında göz taramasından geçirilmiş hastamız var. Bu tümcede 80 bin civarında sözünün bulunduğu yer bulunması gereken yer midir? 80 bin diye tahmin edilen göz taramasının adedi midir, hastaların sayısı mı? Eğer hastalar kastediliyorsa, ki akla yakını öyle olmasıdır, yoksa bir hasta için 80 bin civarında göz taraması akıllara durgunluk verecek bir durum, bu tümcenin başka türlü kurulması gerekir. Göz taramasından geçirilmiş 80 bin civarında hastamız var biçiminde. Önceki tümceyle bu anlamı dile getiremezsiniz. Bunun böyle olması bir başka dilin kurallarıyla açıklanamaz. Batı kökenli dillerin hiçbirinde böyle bir tehlike bulunmayabilir. Doğu kökenli dillerde de olmayabilir. Ama Türkçe'de var. Kıbrıs kökenli Özal'ın prensi dendiğinde Kıbrıs kökenli olduğundan söz edilen sizce kim? Özal mı, prens mi? Özal'ın Malatyalı olduğunu biliyoruz mu diyorsunuz? Ya bilmeseydiniz Özal Kıbrıs kökenli olurdu. Sorun bu. Böyle bir kullanım özelliği bir başka dilde yoksa biz bunu ciddiye almayacak mıyız? Tam da bu konuya değil bilgisayar bir açıklama ister miydiniz? Türkçe'de belirtili at tamlamasının başına getirilen sıfat tamlayanı, birinci sözcüğü niteler. Eğer tamlamanı belirtmesi isteniyorsa o sıfat tamlananın başına getirilmelidir. Yukarıdaki sözün doğru dizilişinin Özal'ın Kıbrıs kökenli prensi olması gerektiği gibi. Pek çok kanalda hava durumu şuna benzer bir söz dizimiyle sunuluyor. Bazı illerimizde beklenen yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Beklenen yarın gibi bir anlam algılanıyor önce. Oysa günün diye bir tamlayan var, tamlamayı belirtili yapan bir tamlayan. Ona güvensek ve bilsek, Türkçenin deminden beri sayıp dökmekte olduğum ve yalnız Türkçe'ye özgü kurallarını bilsek, beklenenin yarın değil, günde değil sıcaklıklar olduğunu hiç zora girmeden anlatabiliriz. Bazı illerimizde yarın, günün beklenen en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yolu Sultanahmet'e düşenler Fransız Müzesi'nde sergilenmekte olan Fransız ressamların eserlerini görebilirler. Bu dizilişten anlaşılan müzede sergilenmekte olanların Fransız ressamlar olduğudur. Oysa ressamların kendileri değil eserleri sergileniyor olmalı. O zaman bu tümcedeki tamlamalar ve sıfatlar şöyle yerleştirilmeli. Yolu Sultanahmet'e düşenler Fransız ressamların Fransız Müzesi'nde sergilenmekte olan eserlerini görebilirler. Bir örnek daha. Bu arada Necip Fazıl imzalı Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü dolayısıyla yazılmış, daha doğrusu yazılması istenmiş bir şiir yer alıyor dergide. Burada ne var? Necip Fazıl imzalı Cumhuriyet var. Hep aynı tipte yanlışlar bunlar. Necip Fazıl imzalı olan elbette Cumhuriyet değil, şiir. Öyleyse tümce şöyle olmalı. Bu arada Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü dolayısıyla yazılmış, daha doğrusu yazılması istenmiş, Necip Fazıl imzalı bir şiir yer alıyor dergide. Tamlama, belirtisiz at tamlaması ise tam tersi bir durum söz konusudur. Başa konan sıfat tamlayanı değil, tamlananı, ikinci sözcüğü niteler. Buna da bir örnek vereyim. Şemiler'in eski arkadaşı Engin Civan olayına yaklaşması da ilginçti. Bu dizimde Şemiler'in eski arkadaşı Engin Civan değil, olay. Bir olayla arkadaşlığın nasıl bir şey olacağını değil, bu anlatımın nasıl düzeleceğini düşünecek olursak, Şemiler'i yeniden Engin Civan'ın arkadaşı yapmak çok kolay. İnanmayacaksınız ama bunun için Engin Civan olayı yerine Engin Civan'ın olayı demek yeter. Yani tamlamayı belirtili at tamlaması yapmak. Kimi dizilerin sonunda 17. bölüm sonu diye yazması da bu nedenlerle yanlıştır. 17. bölüm olduğunu sayısıyla sırasıyla biliyorsak bu artık belirtisiz bir tamlama biçiminde kalamaz. 17. bölümün sonu denmelidir. Bunları bilmek için de başka dil bilmeye gerek yoktur. Türkçenin mantığını kavramış bir bilinç yeter. Sözcük, söz, tümce. Türkçenin yanlış kullanımlarından örnekler vererek bunların neden yanlış olduğunu, doğru kullanımın nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışırken herkeste bulunduğunu düşündüğüm bir takım alt bilgilere dayanmak zorundaydım, öyle yaptım. Söz nedir, sözcük nedir, tümce ya da cümle ne demektir gibi soruları sormayı, yanıtlamayı okuruma ayıp olur kaygısıyla pek düşünmedim. Okurum bu alt bilgilere kuşkusuz sahiptir. Ama dil yanlışlarıyla ilgili malzemeyi topladığım ana kaynakta başta ulusal televizyon kanallarımız olmak üzere medyanın bütününde sorumlu ya da sorumsuz olarak konuşmakta olan pek çok kişinin bu temel kavramlar konusunda bile hayret verici eksiklikleri bulunduğunu görünce bu konuya değinmek şart oldu. Şu üç sözcük dilinden düşmezdi. Mektep, mektep, mektep türünde bir kullanım değil anlatmak istediğim. Burada bayat bir espri anlayışıyla da olsa bir çeşit oyun yapılmakta olduğunu biliyoruz. Napolyon'un sevdiği üç şeyi sayarken para para para demesi gibi ya da onun bir çeşitlemesi olarak çok kullanıldı bu yöntem. Seni seviyorum kelimesi diye başlayan anlatımları kastediyorum. Söylediğinin bir sözcük mü, kelime, bir tümce mi olduğunu bilmeyenler okumazlar ya bu yazıları okusalar ve bu olmayacak yanlışı yapmaktan vazgeçseler diye en küçük bir beklentim yok.